أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sevgili dinleyiciler, bugünkü El Esmaül Hüsna programımızda Rabbimizin güzel isimlerinden El Hakim ismini öğrenmeye çalışacağız ilk olarak inşallah. El Hakim kelimesi Arapçada hikmet mastarından türetilmiş bir kelimedir. Hikmet kelimesi bir şeyi yerli yerine koymak, bir işi en uygun ve en güzel bir şekilde yapmak veya bir yasağı en güzel bir şekilde koymak anlamına gelir. Araplar hakemtuhu anhu, ben onu men ettim anlamında hikmet kelimesini kullanırlar, hakim kelimesini kullanırlar. El hakim kelimesi bir şeyi ıslah kastıyla men etmek, yasaklamak, herhangi bir saçmalığı veya bir yanlışı önlemek, taraf tutma arzusunu ve zulmü engellemek anlamlarında lügat anlamı olarak kullanılmaktadır. Veya el-hakim kelimesi bir işi bilerek muhkem, sağlam, eksiksiz, noksansız ve kusursuz bir şekilde yapmak anlamında kullanılmaktadır. Rabbimiz kitab-ı kerimini, Kur'an'ını el-hakim sıfatıyla sıfatlamaktadır. Lokman suresinin hemen baş tarafındaki ayet-i kerimede Rabbimiz Elif la mim tilke ayatul kitabil hakim buyurarak Kur'an'ın el-hakim özelliğine sahip olduğunu zikretmektedir. Ayrıca Bakara suresinde de Rabbimiz 269. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: Yu'til hikmete men yeşâ'u ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kesîrâ. Allah-u Teala dileyen insanlara veya dilediği kimselere hikmeti verir. Kime de hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiş demektir. Buradaki hikmetten kastın Kur'an-ı Kerim olduğunu belirtiyor İbn Abbas radıyallahu anh. Yine Bakara suresinin 251. ayet-i kerimesinde Rabbimiz hikmet kelimesini ilim olarak ifade ediyor. Ve ataahu Allahul mulke vel hikmete. Allah-u Teala ona mülkü, otoriteyi, hakimiyeti verdi. Bir de Allah-u Teala ona ilim verdi. Ayeti geçmektedir. El-Hakim kelimesi, çirkin ve uygunsuz işler yapmaktan imtina eden anlamında kullanmaktadır. Ayrıca Araplar hikmet kelimesini, El-Hakim kelimesini lügat olarak şu anlamlarda da kullanırlar. Ata vurulan, atı zapt etmek için, kontrol altına almak için vurulan demirden gem veya fren anlamında kullanmaktadır. Sahibinin atı kontrol altına alıp dizginlemesi, maksadına uygun bir şekilde kullanmak için vurduğu demir gem veya yular anlamında da kullanılmaktadır. Allah-u Teala da el-hakimdir. Tıpkı atı gemlemek için, dizginlemek için, kontrol altına almak için nasıl ki gem vuruluyorsa, Allah-u Teala da insanları hükmü altına alabilmek için, almak için, kontrol altına almak için, zararlı şeylerden onları sakındırmak için Rabbimiz de el-hakim özelliğine sahiptir. Allah-u Teala kullarını, fıtratlarını bozmamaları için dizginleyen, kontrol edendir. El-hakim kelimesinin bir anlamı da budur. Allah-u Teala gerek bireyin, gerek ailenin, gerekse toplumun fıtratının bozulmaması için bir takım kurallar koyar, prensipler vaz eder, ilkeler tayin eder. Bu ilkeler gerek fertle alakalıdır, gerekse toplumla alakalıdır. İnsanlar Allah-u Teala'nın kitabındaki bu prensiplere uyacak olurlarsa, hem fıtratlarını muhafaza ederler, hem de hikmet üzere Allah-u Teala'nın, el-hakim olan Allah-u Teala'nın kontrolünde yaşamış olurlar. Rabbimiz İsra suresinin 39. ayet-i kerimesinde şöyle buyurur: ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. İşte bu sayılanlar, bu sıralanılan emirler ve yasaklar, Rabbinin sana vahyettiği hikmet dolu gerçeklerdir buyuruyor. 39. ayet-i kerimeye kadar Rabbimiz İsra suresinin 22. ayet-i kerimesinden başlayarak bir takım emirler ve yasaklar koyar. Bunlar gerek bireyle alakalı yasaklardır, gerekse toplumla alakalı yasaklardır. Müfret olarak Rabbimizin emrettiği veya yasakladığı şeyler, ferdin, bireyin mutluluğu için gereken şeylerdir. Cemi olarak, çoğul olarak emrettiği veya yasakladığı şeyler de toplumun mutluluğu içindir. Ben bu ayetlerden birkaç tanesini okumak istiyorum. Özellikle hikmetin tanımını arıyorsak, hikmeti öğrenmek istiyorsak, İsra suresindeki bu ayet-i kerimelere, yani 22. ayet-i kerimeden 39. ayet-i kerimeye kadar bakmamız gerekiyor. Ve Allah-u Teala nasıl el-hakimdir, Rabbimizin hikmeti bizim üzerimizde nasıl tecelli etmiştir, bunu bu ayet-i kerimelerden daha güzel anlarız. Eğer biz de el-hakim özelliğine sahip olmak istiyorsak, hikmete sahip olmak, hayır sahip olmak istiyorsak, hayra sahip olmak istiyorsak, bu ayet-i kerimeleri güzelce anlayacağız. Biz de insanlara bu ayet-i kerimeleri güzelce tavsiye edeceğiz, nasihat edeceğiz. 22. ayet-i kerimede Rabbimiz, لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا buyuruyor. Allah'la beraber başka ilahlar kabul etme. Allah'la beraber başka ilahlar tanıma buyuruyor. Bir insanın fıtratının muhafaza edilebilmesi için öncelikle o insanın Allah-u Teala'ya kul olması gerekiyor. Allah-u Teala'dan başka ilah kabul etmemesi gerekiyor. Eğer bir fert, bir aile veya bir toplum Allah'tan başka ilah tanıyorsa, Allah'tan başka birilerine kulluk yapıyor, itaat ediyorsa, onların fıtratı bozulmuş demektir. Onların şahsiyeti, kimlikleri tahrip olmuş demektir. Bizim de kimliğimizi, şahsiyetimizi, fıtratımızı Allah-u Teala'nın en güzel şekilde yarattığı o fıtratı muhafaza etmek istiyorsak, işte Allah'tan başka herhangi bir ilah kabul etmememiz gerekiyor. Allah, fıtratın korunması için öncelikle kendisine saygı duyulmasını istiyor. Allah'a saygı duymayan insanların fıtratı bozuk demektir, fıtratı laşkalaşmış demektir. İkinci olarak Rabbimiz devam eden ayette, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Rabbin sadece ve sadece kendisine kulluk yapılmasını, ibadet edilmesini, bir de ana babaya ihsanı emretmiştir. Allah kendisine saygıdan ve kulluktan sonra hemen anne babaya saygıyı gündeme getiriyor. Eğer bir insan Allah'a saygı duymaz, anne babasına ihsanda bulunmazsa, anne babasına iyilik yapmazsa, anne babasına acımazsa o insanın da fıtratı bozulmuş demektir. Allah-u Teala'nın saf olarak, temiz olarak, güzel olarak yaratmış olduğu o fıtratı tahrip etmiş demektir. Eğer annen veya baban, her ikisi veya onlardan bir tanesi yanında ihtiyarlık dönemlerine ulaşacak olurlarsa, onlara فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Onlara azarlayıcı, onların kalplerini, onurlarını kırıcı bir şekilde üf bile deme, onlara azarlama, onlara hoş sözler söyle diyerek Rabbimiz anne babaya saygıyı ikinci olarak emretmektedir. Onlara rahmet kanatlarını ger ve de ki, Ya Rabbi onlar beni küçükken nasıl büyütüp terbiye ettilerse, onlar nasıl bana acıdılarsa, sen de Ya Rabbi büyüklüklerinde, yaşlılıklarında onlara acı merhamet et diye onlar için dua et. Allah-u Teala sizin nefislerinizde gizlediğiniz bütün gerçekleri bilmektedir. Allah'a saygı duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Allah'tan başka ilahlar kabul edip etmediğinizi veya Allah'la beraber bir takım ilahlara kulluk yapıp yapmadığınızı Allah bilir. Üçüncü olarak da Rabbimiz وَاَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ Yakınlara da hakkını verin. Eğer bir insan akrabalarıyla, yakınlarıyla ilişkisini kesmişse, o insanın da fıtratı bozuluyor demektir. O insan da artık kendisine saygısızlık yapıyor. O insan artık mutluluktan uzaklaşıyor demektir. وَالْمِسْك۪ينَ وَبْنَ السَّب۪يلِ Bir de fakirlere, yolda kalmış olan insanlara yardım edin, onlarla ilgilenin, onlara hakkını verin buyuruyor Rabbimiz. İşte muhtaç olan, ihtiyaç sahibi olan insanlarla ilgilenmezse bir kimse, özveri sahibi, fedakarlık sahibi değilse, kendini aşan bir insan değilse, yani kendindeki cimrilik gibi, meskenet gibi bir takım özellikleri aşmış, başkalarını da düşünebiliyorsa bir insan, işte o fıtratını muhafaza ediyor demektir. Ama sadece kendisini düşünen, kendi huzurunu düşünen, kendi rahatını düşünen insanlar, kesinlikle fıtratlarını muhafaza edemezler. Bunların fıtratları laşkalaşacak demektir. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ شَيَاط۪ينَ Bir de saçıp savurma buyuruyor Rabbimiz. Yine münferit olarak, müfret olarak emrettiği, tekil olarak emrettiği bir emrinde Rabbimiz saçıp savurma, müsrif olma. Çünkü saçıp savuranlar, müsrif olanlar, dengeli bir şekilde hareket etmeyenler şeytanların kardeşleridir. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا Şeytan da Rabbini inkar etmiş, Rabbine karşı nankörlük yapmıştı. İşte müsrifçe bir hayat yaşayan, hayatı israf üzere kurulu olan bir insan, gerek ekonomik yönde, gerekse hayatının diğer bölümlerinde bir insan israf üzere yaşıyorsa, o insan da şahsiyeti bozuluyor, o insanın da fıtratı bozuluyor demektir. Yine Rabbimiz, toplumu ilgilendiren bir ayet-i kerimede, devam eden ayette şöyle buyuruyor, وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ Evlatlarınızı, çocuklarınızı rızık endişesinden dolayı öldürmeyin. Nahnu nerzukuhum ve iyyakum, onları da sizi de rızıklandıran biziz buyuruyor Rabbimiz. Bir toplumun fıtratını muhafaza edebilmesi için, bir toplumun dengeli bir şekilde hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri için, özellikle insanların sağlığına, neslin emniyetine dikkat etmeleri gerekiyor. İnsanlar Allah'ı razzak olarak tanıyacaklar, böylelikle çocuklarını öldürmeyecekler. Değişik operasyonlarla, değişik bilimsel metotlarla ve yöntemlerle insanlar çocuklarını öldürmeyecekler. Eğer bir toplumda çocuğa değer verilmiyorsa, bir toplumda bir anne çocuk doğurmak istemiyorsa, bir baba çocuk sahibi olmak istemiyorsa, işte o annenin fıtratı bozulmuş demektir. O babanın fıtratı bozulmuş demektir. Hele hele bir anne çocuk doğurmak istemiyor, elinde köpekle dolaşıyorsa, o annenin fıtratı bozulmuş, artık o insani özelliklerini yavaş yavaş kaybediyor demektir. Allah artık o insandan rahmetini çekmiş, acıma hissini ve duygusunu kaldırmış demektir. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Bir de zinaya yaklaşmayın buyuruyor Rabbimiz. Eğer bir toplumda zina yaygınlaşırsa, toplum zinayı artık normal görmeye başlarsa, o toplumun da şahsiyeti bozulmuş, o toplum şahsiyetsizleşmiş, fıtratı bozulmuş demektir. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَلْقِ Bir de cana kıymayın, adam öldürmeyin. Meşru sebeplerin dışında kesinlikle cana kıymayın buyuruyor Rabbimiz. Bir toplumda eğer insanın canı değersizse, insana değer verilmiyorsa, o toplum da artık bozulmuş demektir. Artık o toplumda kokuşmaya başlamış demektir, fıtratı bozulmuş demektir. وَلَا تَقْتُلُوا مَالَ الْيَتِيمِ Yetimin malına da Allah-u Teala yaklaşmayın buyuruyor. Yetimin malını yemeyin demiyor Rabbimiz. Yetimin malına yaklaşmayın diyor. Tıpkı zina yapmayın demeyip de zinaya yaklaşmayın dediği gibi, yani Müslümanlar zina yapmadıkları gibi zinaya yaklaşmayacaklar. Zinaya yaklaştırıcı her unsurdan uzak duracaklar. Her sebepten uzak duracaklar. Yetimin malını yemedikleri gibi Müslümanlar yetimin malına yaklaşmayacaklar bile. Çünkü yaklaşmak bile Müslümanları sıkıntıya sokabilir. Çünkü yetimin malı gerçekten çok önemlidir. Yetimler bir toplumda çok önemlidir. Müslümanlar yetimlere sahip çıkacaklar. Onların başını okşayacaklar. Böylelikle cennette peygamberle beraber aynı mevkide ve konumda komşu olacaklar. Bir de toplumun fıtratını koruyabilmesi için وَاَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ diyor Rabbimiz. Tarttığınız zaman ölçüye dikkat edin, ölçtüğünüz zaman ölçülere dikkat edin, güzel ölçün, doğru ölçün, doğru tartın diyor Rabbimiz. Bir toplumda ticari ahlaksızlık başlamışsa, bir toplumda dengeler artık yerinden oynamışsa, adalet kalmamışsa bir toplumda, o toplumun da şahsiyeti bozulmuş, laşkalaşmış demektir, o toplum da artık yok olacak demektir, helak olacak, tefessuh edecek, kokuşmaya başlayacak demektir. Son olarak Rabbimiz der ki: "Vela takfu ma leysa leke bihi ilm. İnne's sem'a vel basara vel fuada kullu ulayke kana anhu mes'ula." Hakkında ilim sahibi olmadığın bir şeyin de arkasına düşme. Hakkında kesin bilgi, kesin ilim olmayan, ilim nedir? Kesin bilgidir. Allah'tan gelen gerçeklerdir, hakikatlardır. İşte bunlar kesindir. Kesinlikle mutlak ilim budur. Allah'tan gelen gerçekler ve hakikatlerdir. Bir konuda eğer Allah'tan gelen bir vahiy, bir mesaj yoksa, bir bilgi, bir ilim yoksa, herhangi bir delil ve burhan yoksa, müminler inanç olarak, amel olarak, ibadet olarak, kulluk olarak kesinlikle o tür şeylerin arkasına düşmeyecekler. Müslümanların kafalarındaki bilgiler, Müslümanların kafalarındaki doğrular ve yanlışlar tamamen Kur'an merkezli, ilim merkezli olacak. Eğer bir insanın kafasında gerçek bilgi yoksa, kalbinde gerçek bilgi yoksa, dinini özellikle ideolojisini, fikirlerini ilme dayandırmıyorsa, o insanın fıtratı bozuluyor demektir. Çünkü Elmalı merhumun ifade ettiği gibi, eğer diyor bir toplumda insanlar baskı altında yaşarlarsa, sürekli insanlara baskı yapılır, zorbaların zulmü altında bir toplum inim inim inlerse, ayrıca bir toplum altının, paranın, makamın, mevkinin kulu ve kölesi olursa diyor Elmalı, üçüncü olarak da bir toplumda inanç olarak hurafeler ve bid'atlar hakim olursa, o toplumun fıtratı bozulur demektedir. Ali Şeriati de bir kitabında sosyolojik olarak toplumun bozulmasını incelerken şöyle diyor. Bir toplum zer, zor ve tezvirin tahakkümü altında yaşarsa, yani zer altın, zor da baskı demektir, zulüm demektir. Sürekli zulüm altında yaşayan ve altının kölesi olan bir toplum, bir de tezvire yani yalan dolan uyduruk şeylere, bid'at ve hurafelere, ilme dayanmayan gerçeklere insanlar saplanır kalırlar, onlara inanırlarsa, o toplumun artık fıtratı bozulmuş, o toplum laşkalaşmış demektir. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi sorumludurlar Allah katında. Kulak işittiğinden, göz gördüğünden, kalp de hissettiği şeylerden mutlaka sorumludur. Allah bunları insanlar araştırsınlar, sorgulasınlar diye vermiştir. Son olarak hikmet üzere bir insanın şahsiyetli, kimlikli, onurlu bir şekilde İslam'ın izzetini ve şerefini üzerinde taşıyarak hareket edip yaşayabilmesi için son husus da insanın gururdan ve kibirden uzak durmasıdır. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Yeryüzünde gurur ve kibirle yürüme. Bütün bunları yapsan bile en son dikkat etmen gereken konu gururdan ve kibirden uzak durman gerekiyor. Lokman aleyhisselam da oğlunu güzelce eğitiyor, ona bir takım tavsiyelerde bulunuyor ama sonunda da diyor ki gurur ve kibirden uzak dur diyor. Yürüyüşüne dikkat et, sesine dikkat et diyor. Böylelikle insanın en son dikkat etmesi gereken şey gurur ve kibirdir. Allah Müslümanları özellikle bundan sakındırıyor. İnneke len tahrikal arda ve len tebluğal cibale tula. Sen istediğin kadar ayağını yere vur, gururlu ve kibirli bir şekilde yürü, elbiseni yerlere sürü ama asla yeri delemezsin. Boyunu burnunu havaya kaldır, gururlu kibirli ol, çevreni beğenme ama kesinlikle sen dağlara da boy olarak ulaşamazsın. Gerçekten bütün bu sayılanlar Allah katında çirkin şeylerdir, Allah'ın hoşlanmadığı şeylerdir. Rabbimiz bu bireysel ve toplumsal emirleri zikrettikten sonra şöyle buyurur, ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ İşte Rabbinin hikmetten sana vahyettiği gerçekler bunlardır. Bunlar tamamen mahza hikmet dolu gerçeklerdir. Allah yerli yerince emretmiş, yerli yerince yasaklamıştır. Bireysel olarak veya toplumsal olarak Rabbimiz bunları bizden istiyor. Bu gerçeklere itaat edersek, bu gerçeklere uyarsak biz fıtratımızı korumuş, şahsiyetimizi laşkalaştırmamış oluruz. El-Hakim ismi bu ayet-i kerimelerde en güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Allah-u Teala bizleri zapt-ı rapt altına almak için, şahsiyetimizi, kimliğimizi korumak için, insani değerlerimizi muhafaza etmek için Kur'an'ı göndermiştir. İnsanlar Kur'an'a saygı duyarlarsa, Kur'an'ı yegane rehber ve önder kabul ederlerse insanlar fıtratlarını bozmazlar. Allah-u Teala'nın El-Hakim isminin kontrolünde, muhafazasında güzelce hayatiyetlerini mutlu bir şekilde devam ettirirler. Hem bu dünyada mutlu olurlar, hem de ahirette mutlu olurlar. Allah-u Teala'nın El-Hakim ismi ayrıca değişik yönlerde de bizim hayatımızda tesirini, yansımasını göstermektedir. Allah-u Teala El-Hakim özelliğiyle, ilmiyle kullarının arasını ayırır. Mümin, kafir, münafık, müşrik insanları değişik şekillerde Allah-u Teala sınıflandırmış, onların özelliklerini Allah-u Teala kitabında belirtmiş ve ahiret gününde de bunları o yevmül fasıl gününde, ayrım gününde Allah-u Teala Kur'an'la Kur'an'a göre, Kur'an'ın değerlerine göre insanları o gün Allah-u Teala ayıracaktır. Yani Rabbimizin El-Hakim özelliği kullarını ayırmasında da ortaya çıkacaktır. Allah-u Teala kullarının dinden çıkmalarına imkan vermez, onları uyarır, onlara kurallarını güzelce gösterir. Böylelikle Allah-u Teala El-Hakim özelliğini tecelli ettirir. Hikmet kelimesi, kelime manası olarak, lügat manasında ayrıca bir şeyin ipini çekmek veya bir şeyi sıkıca bağlamak, iple sıkıca bağlamak anlamında kullanılıyor. Ben iple sıkıca bağladım anlamında Araplar, ahkemtu marraten hazel hab, ben bu ipi sıkıca bağladım, şeddettü anlamında kullanıyorlar. Allah-u Teala kullarını kulluk ipiyle bağlar ve zaman zaman kullarının ipini Allah-u Teala çeker, kendi kontrolünde bulundurur. Yani bir insan Allah-u Teala'nın El-Hakim ismine sığınırsa, mahza hikmet olan, tamamen hikmet olan Kur'an'a sımsıkı sarılırsa bir insan, Allah'ın El-Hakim isminin kontrolündadır. Kulluk ipini boynundan çıkarmaz ve başka yerlere kesinlikle teslim etmez. Kur'an-ı Kerim için Rabbimiz El-Hakim ifadesini kullanıyor. Âl-i İmrân suresinin 58. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ İşte biz bu ayetleri sana okuyoruz ve zikri hakimi, yani Kur'an'ı da okuyoruz buyuruyor Rabbimiz. Zikri hakim Kur'an'dır. Allah-u Teala bu kitabını yerli yerince göndermiştir. Ve insanların ihtiyaçlarını, problemlerini, mutluluklarını, her şeyi Rabbimiz en güzel bir şekilde biliyor. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ Yaratan bilmez mi? Bizi yaratan Allah, her türlü ihtiyacımızı, gereksinimimizi, mutluluğumuzu bilir. Bundan dolayı hakim olan kitabını, zikrini Rabbimiz indirmiştir. Biz ona sımsıkı sarılalım diye. تِلْكَ اَيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ İşte bu ayetler, hakim olan kitabın ayetleridir. Kur'an'ın bir özelliği de El-Hakim olmasıdır. Eğer biz Kur'an'ın emir ve yasaklarını okur anlarsak, o zaman Kur'an bizim üzerimizde tesirini göstermiş olur. Ama biz anlamadan Kur'an okuyacak olursak, o zaman Kur'an'ın El-Hakim özelliği bizim üzerimizde tecelli etmez. El-Hakim bir de hüküm anlamındadır. Eğer Müslümanlar Kur'an'a hükmetme yetkisini verirlerse, hayatlarında Kur'an'ı hükmettirirlerse, o zaman Kur'an gerçek fonksiyonunu yerine getirmiş olur. Ama Kur'an-ı Kerim cenaze kitabı, merasim, tören kitabı haline gelirse veya anlaşılmadan, kavranmadan, düşünülmeden okunan bir kitap haline gelirse, o zaman Kur'an'ın El-Hakim özelliği yok demektir. Biz böylelikle Allah'ın kitabını, Allah korusun, lafız olarak değil ama işlev olarak, fonksiyon olarak, rol olarak iptal etmiş oluruz Allah korusun. Hayatımızda Kur'an'ı diskalifiye etmiş olur, onu dışlamış oluruz. Yasin suresinde de Rabbimiz vel Kur'anil Hakim ifadesini kullanmaktadır. Yani Kur'an hakimdir, hüküm kitabıdır. Hayata hükmetmek için, hayata müdahale etmek, hayata karışmak için gelen bir kitaptır. İnsanları zapturapt altına almak için gelen, toplumları yönlendirmek için gelen bir kitaptır. Hayatın her merhalesine karışmak için, müdahale etmek için gelen bir kitaptır. Ayrıca Kur'an'ın yasaları, Kur'an'ın ilkeleri bizi kötülüklerden, ahlaksızlıktan, terbiyesizlikten, fıtratımızı bozacak, kimliğimizi bozacak, bizim izzet ve şerefimizi elimizden alacak bir takım kötülüklerden engellemek için gelmiştir Allah'ın kitabı. El-Hakim ismi, Rabbimizin El-Hakim ismi, Kur'an-ı Kerim'de 97 kez zikredilmektedir. Bu 97 kez geçen El-Hakim ismi, 91 kez Allah-u Teala için kullanılıyor, diğer yerlerde de Kur'an için kullanılmaktadır. El-Hakim ismi, Rabbimiz için Kur'an-ı Kerim'de 91 kez kullanılırken, yalnız başına kullanılmaz, Rabbimizin diğer ismiyle beraber kullanılır. Tabi El-Hakim ismi, Rabbimizin diğer isimleriyle kullanıldığı zaman, her birinde ayrı ayrı anlamlar ifade eder. Bu 91 ismi de ayrı ayrı incelememiz lazım ki, o zaman Rabbimizin El-Hakim özelliğini tam güzel bir şekilde kavramış olalım. Mesela Bir ayet-i kerimede Rabbimizin El-Hakim ismi El-Aziz ismiyle beraber kullanılır. Yani Allah hem hakimdir hem de azizdir. İzzet ve şeref, onur sadece ve sadece Allah'ındır. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Allah'ın bu aziz özelliği, gücü karşısında bütün güçlüler küçülür ve onlar mağlup olmak zorundadır. Ve Allah gibi hakim olan, Allah gibi aziz olan hiçbir güç yoktur. Rabbimizin El-Hakim ismi, El-Alim ismiyle beraber de zikredilir. Yani Rabbimiz hem alimdir hem hakimdir. Hem bilir hem de hikmetli bir şekilde bilgisini, ilmini yerli yerince kullanır Allah-u Teala. Bugün de bazı bilgin olan insanlar var, bildiğini iddia eden insanlar var. Ama bakıyoruz ne kendilerinde, ne hayatlarında, ne de tavsiyelerinde onların hikmet yoktur. Hikmetten uzak bir hayat yaşıyor. Hatta ilim onları zillet içerisine düşürmektedir. Rabbimizin El-Hakim ismi El-Vasi'a ismiyle beraber kullanılıyor. Allah-u Teala geniş bir rahmet, geniş bir bilgi sahibidir. Bundan dolayı Allah-u Teala'nın El-Hakim özelliği hayatın bütün veçhelerini kuşatmıştır. El-Vasi'a ismiyle beraber bu anlamı ifade ediyor. Ve 3 kez Rabbimiz El-Hakim ismini El-Vasi'a ismiyle beraber zikretmiştir. Yani Rabbimizin El-Hakim oluşu, bizim hayatımıza karışması bütün hayatımızı içermektedir. Yani Allah-u Teala bizim hayatımızda sadece Ramazan'da El-Hakim değildir. Sadece mevlütlerde, bazı gecelerde El-Hakim değildir. Yaşlandıktan sonra El-Hakim değildir. Allah hayatın bütün yönlerinde bizim hayatımızda El-Hakim'dir. Ve Allah'ın hikmet özelliği yerli yerince yasa koyma, yerli yerince emretme, yerli yerince yasaklama özelliği hayatın bütün alanını kuşatmaktadır. Allah-u Teala'nın El-Hakim ismi 4 yerde El-Hamid ismiyle beraber zikrediliyor. Yani Rabbimiz hem hikmet sahibi hem hükmedendir hem de Allah-u Teala El-Hamid'dir, övülmüştür. Hükmünden dolayı, yaratmasından dolayı, nimetlerinden, lütfundan, rahmetinden dolayı Allah-u Teala gerek insanlar tarafından, gerek cinler tarafından, gerekse Allah-u Teala kendi katında övülmüştür, hamiddir, yücedir Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala bizim övgümüze de muhtaç değildir. Allah-u Teala'nın hikmeti bu anlamlara da gelir. 5 kez Rabbimizin El-Hakim ismi, El-Ali ismiyle beraber zikrediliyor. 6 kez de El-Habir ismiyle zikrediliyor. 7 kez de El-Vahhab ismiyle Rabbimizin El-Hakim ismi zikredilmektedir. İşte bütün bu isimler her biri ayrı ayrı anlamlar ifade eder. El-Hakim isminin anlamının ne kadar geniş olduğunu bize ifade eder. Allah-u Teala sadece yeryüzünün hakimleri gibi, yeryüzünün kralları gibi El-Hakim değil, ayrıca onun başka özellikleri, başka isimleri de vardır. Allah-u Teala bütün hakimlerin hakimidir. En güzel hükmedendir. Yeryüzünde hükmetme yetkisini kendisinde gören kimseler vardır. Biz de hakimiz. Biz de hükmederiz. Biz de kural koyarız. Biz de yasa koyarız. Biz de emrederiz. Biz de yasaklarız diyenler var. Ama Allah-u Teala bunların hepsinden daha güzel bir şekilde hükmedendir. Onların üzerinde mutlak galiptir. Hud suresinin 45. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Hazreti Nuh'un duasını bize aktarırken şöyle buyuruyor: "Ve ente ahkemul hakimin." Ya Rabbi sen hükmedenlerin, karar verenlerin en hayırlısısın. "Ve ente ahkemul hakimin" ayet-i kerimesiyle Hazreti Nuh'un duasında geçen bu ifadeyle yeryüzünün hakimlerinin üzerinde olduğunu, hiçbir hakimin hükmetme özelliğinin Allah-u Teala gibi olamayacağını. Çünkü Allah hayatın bütün alanlarında hükmeder. Ve o biz hakimiz diyenler üzerinde de Allah hakimdir. Biz de kural koyarız, biz de yasa koyarız diyenlere de onların yaşayabilmeleri için Allah-u Teala kural koymuştur. Onların yaşaması Allah'ın elindedir. Onlar samet özelliğine sahip değildir ama Allah es-samettir, kullarına muhtaç değildir. Ama bütün kullar, bütün insanlar, bütün hakimler, hakimlik iddiasında bulunanlar Allah'a muhtaçtırlar. Tin suresinde de her zaman namazlarımızda okuyoruz, dinliyoruz. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Eleysallahu bi ahkemil hakimin." Allah hakimlerin hakimi değil midir? hükmetme iddiasında bulunanların yaşamasına, ölmesine, hastalanmasına, ihtiyaçlarına karar veren Allah değil midir? Onların hayatlarını yönlendiren, hayatlarında hakim olan kuralları koyan Allah değil midir? Onlar aciz varlıklardır. Bir saniye bile yaşayabilmek için onların hepsi Allah'a muhtaçtırlar. Allah hakimlerin hakimidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Tin suresindeki bu ayet-i kerimeyi okuduğu zaman, yani eleysallahu bi ahkemil hakimin dediği zaman, cevap olarak da şöyle dermiş hemen, bela ve ene ala zâlike mineşşahidin. Bilakis ya Rabbi, aksine ya Rabbi, ben senin hakimler hakimi olduğuna şahadet ediyorum, ben şahitlik ediyorum diyormuş. Bu sünneti inşallah biz de güzelce öğreneceğiz. Tin suresini okuduğumuz zaman Peygamberimizin bu sözünü, yani bela ve ene ala zâlike mineşşahidin sözünü devamlı söylememiz gerekiyor. Araf suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve huve hayrul hakimin. Allah-u Teala hakimlerin en hayırlısıdır. Hükmedenlerin veya hükmettiğini iddia eden, hükmetme yetkisini kendisinde görenlerin en hayırlısı Allah-u Teala'dır. Çünkü bunların hükmetme yetkisi sadece belli insanlar üzerindedir. Kendi vücutlarına, kendi organizmalarına bile hükmetme yetkisi yoktur bunların. Bunların vücutları bile Allah-u Teala'nın koymuş olduğu kanunlar çerçevesinde hareket eder. Gökyüzüne, yeryüzüne, mevsimlere, tabiat olaylarına bunların hiçbir hükmü yoktur. Hatta kendilerinin dünyaya gelmelerine, annelerini seçmelerine, babalarına seçmelerine, ırklarını seçmelerine bile bunların yetkisi yoktur. Bunları tamamen Allah hükmetmiştir, Allah karar vermiştir. Bunlar Allah'ın hükmü altında yaşarlar ama kendilerini hakim olarak görürler. Kur'an-ı Kerim'de El-Hakim isminin geçtiği ayet-i kerimeleri incelediğimiz zaman, El-Hakim kelimesinin, yani Rabbimizin, El-Hakim kelimesi Rabbimizin şu yönlerine işaret etmektedir. Bunları da Kur'an-ı Kerim'den kısaca incelemeye çalışalım inşallah. Birinci olarak, insanları halife olarak yaratmasında Rabbimiz El-Hakim'dir. İnsanlara kitabı gönderme konusunda da, kitap gönderme konusunda da Allah-u Teala El-Hakim'dir. Allah-u Teala kullarının hatalarını affederken de El-Hakim'dir. Bütün bu özellikler yeryüzünde hangi hakim insanda vardır? Ben hakimim, ben hükmedenim diyen hangi insanda vardır? Bunların hiçbirinde yoktur. Çünkü Allah-u Teala ahkemül hakimindir. Allah-u Teala hayrul hakimindir. Allah-u Teala dünyada da ahirette de insanları durumlarına göre derecelendirir. Böylelikle Rabbimizin El-Hakim özelliği hikmetli bir şekilde ortaya çıkar. Allah-u Teala peygamberlere mucizeler verirken de El-Hakim'dir. İnsanı aşama aşama yaratırken de Allah-u Teala El-Hakim'dir. Allah-u Teala zafer verirken veya zaferi geciktirirken de Rabbimiz El-Hakim'dir. Hırsızın elinin kesilmesini emreder Allah-u Teala. Bu hükmünde de Rabbimiz El-Hakim'dir. Allah-u Teala kulları üzerinde mutlak galiptir. Mutlak kahhardır, yöneticidir ve kulları üzerinde yegane mutasarrıf olan, yetki sahibi olan Allah'tır. Rabbimizin El-Hakim özelliği bu konuda da ortaya çıkmaktadır. Allah-u Teala görülen alemi ve görülmeyen alemi bilir. İnsanların duygu ve hisleriyle, duygu organlarıyla ve hisleriyle kavrayabildikleri veya kavrayamadıkları her şeyi Allah bilir. Allah'ın El-Hakim özelliği İşte gayb ve şehadet aleminde de ortaya çıkar. Allah-u Teala mümin kullarının kalplerini birleştirirken, onların arasında ülfet yaratırken Allah-u Teala, onların arasında ünsiyet yaratırken de Allah-u Teala El-Hakim'dir. Böylelikle Rabbimizin El-Hakim özelliği hayatın bütün veçelerini kuşatmış oluyor. Biz de hayatımızı hikmet üzere devam ettirmek istiyorsak, Rabbimizin hikmet kaynağı olarak gönderdiği Kur'an'a sımsıkı sarılacağız. Ve bu Kur'an'ı en güzel bir şekilde yaşayan Muhammed Aleyhisselam da, ona da Rabbimiz hikmet özelliğini vermiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı önder ve rehber kabul edeceğiz. Onun yolundan gideceğiz. Kur'an'ın rehberliğinde, Muhammed Aleyhisselam'ın önderliğinde bir hayat yaşamaya çalışacağız. Böylelikle biz de hikmeti yakalamış olacağız. Biz de Rabbimizin El-Hakim ismini kendi üzerimizde tecelli ettirmiş olacağız. Bugün öğreneceğimiz Rabbimizin diğer bir ismi, 48. isim, El-Vedud ismidir. El-Vedud ismi, Vud kelimesinden veya Meveddet kelimesinden türeyen mübalağa sıygasında bir sıfattır. Hem ismi faildir, hem ismi meful olarak kullanılır. Yani Allah-u Teala'ya El-Vedud derken, Allah hem sever hem de sevilir. Vedud ismi, seven ve sevilen anlamında kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de iki kez El-Vedud ismi Allah-u Teala için kullanılır. Hud suresinin 90. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Şuayb aleyhisselamın kavmine seslenişini şöyle gündeme getirir. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ Ey toplumum! Rabbinize istiğfar edin, sonra ona tevbe edin. Acizliğinizi, zafiyetinizi, kulluğunuzu idrak edin, bunun bilincinde olun ve Allah'a yönelin. Allah'ın dinine dönün. İnne Rabbi rahimun vedud, muhakkak ki benim Rabbim rahimdir. Acır, merhamet eder, sizin günahlarınızı bağışlar, örtü verir. Sonra Allah hem sevendir hem de sevilendir. Kullarını sever, kendi yoluna dönen, kendi dinine yönelen kimseleri Allah-u Teala sever. Burut suresinin 14. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyurur. İnne batşe rabbike leşedid. Muhakkak ki Rabbin yakalaması çok şiddetlidir. Rabbin yakaladı mıydı? Şiddetli bir şekilde yakalar. İnnehu huve yubdi'u ve yu'id. Çünkü o Allah, yaratmayı ilk başlatan, ilk önce yaratan ve sonra tekrar yaratacak olandır. Ve huvel gafurul vedud. Allah gafurdur, veduddur. Yani affeder Allah, sonra sever Allah-u Teala. Affetme özelliğine sahip ve sevme özelliğine sahiptir Allah-u Teala. Vud kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de massal olarak bir kez zikredilmektedir. Meryem suresinin 96. ayet-i kerimesinde İnnellezîne âmenû ve amilussâlihât Muhakkak ki iman edenler, iman etme iddiasında bulunanlar ve bu imanlarını güzel bir şekilde salih amellerle süsleyen insanlar seyec'alû lehumurrahmânu vuddâ Rahman olan Allah onların gönüllerinde sevgi yaratacaktır. Allah onların gönüllerinde kendi sevgisini ve Müslümanların sevgisini yaratacaktır. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Rabbimizin bazı kimseleri sevdiğini, bazı kimseleri de sevmediğini göreceğiz. Bunları sırayla inşallah okumaya çalışacağım. Önce Allah-u Teala kimleri sever, sonra kimleri sevmez, bunları öğrenmeye çalışalım inşallah. Ve bunları öğrenirken de acaba bu listede kendimiz var mıyız, yok muyuz? Bunun muhasebesini yapmak durumundayız. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Allah muhsinleri sever. Allah ihsan sahibi olanları sever. Allah anasına, babasına, çevresine iyilik yapan insanları sever. Bir de Allah-u Teala, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk bilincin içerisinde olan kimseleri Allah sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّاب۪ينَ Allah kendi yoluna dönen insanları sever. Çünkü tevbe dönmek demektir. Allah'ın yoluna dönmek demektir. Tevbe eden, günahlarından arınmak isteyen ve Allah'ın kitabına dönen insanları, Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna dönen insanları Allah-u Teala sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَطَاهِر۪ينَ Allah temiz olanları sever. Temizlenmek isteyenleri, temizlenme ameliyesi içerisinde olanları Allah sever. Günahlarından, küfürlerinden, şirklerinden, yanlış düşüncelerinden ve ideolojilerinden temizlenmek isteyenleri Allah sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّق۪ينَ Allah müttakileri, Allah sakınanları, Allah kulluk bilinci içerisinde olan insanları sever. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِر۪ينَ Allah sabredenleri de sever. Belli bir mücadele içerisinde olup, mücadelesinden asla dönmeyen, azimle, sebatla mücadelesine devam eden insanları Allah-u Teala sever. Yolun dikenlerinin üzerine basa basa devam eden, asla yoldan dönmeyen ve yolda yürürken kendisine isabet eden sıkıntılara veya maruz kaldığı sıkıntılara sabreden, direnen, mücadeleye direnen, azmeden insanları Allah-u Teala sever. Çünkü bunlar sabirundur. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ Allah kendisini vekil tayin eden kimseleri de sever. Eğer insanlar, ya Rabbi sen dünya işlerimde benim vekilimsin, ahiret işlerimde de sen benim vekilimsin, aile konusunda, ticaret konusunda, hayatın diğer konularında, seveceğim kimseler, sevmeyeceğim kimseler konusunda sen benim vekilimsin. Nasıl istiyorsan ona göre hareket edeceğim derse bir insan, o insana mütevekkil denir. Allah böyle mütevekkil olan insanları sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحَبُّ الْمُقْسِط۪ينَ Allah dengeli insanları sever. Muksitin, dengeli bir şekilde hareket eden, Kur'ani ölçülere göre hareket eden insan demektir. Adaleti ayakta tutmaya çalışan, adalet için şahitlik yapan insanlara muksitin denir. Allah böyle özünde, sözünde, yolunda, çizgisinde adil olan insanları sever, onlara muhabbet besler. Son olarak Allah-u Teala, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفَّ Kendi yolunda saf saf, sıra sıra, dizi dizi savaşan, mücadele eden insanları da Allah-u Teala sever. Allah'ın dininin yüce olması için, Allah'ın isminin en üstün olması için mücadele eden, savaşan, vuruşan, ölen, öldüren insanları Allah-u Teala sever. Şimdi de Rabbimizin sevmediği insanları öğrenmeye çalışacağız. Ve bu isimler sıralanırken, Kur'an'dan bu isimleri öğrenirken, acaba biz bunların arasında var mıyız, yok muyuz? Bunu da düşünüp kendi muhasebemizi yapmamız gerekiyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Allah haddi aşan kimseleri sevmez. Hadde tecavüz eden, Allah'ın belirlemiş olduğu hududa dikkat etmeyen, Kur'an'ın çizgisinden dışarıya çıkan insanları Allah sevmez kesinlikle. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ Allah fesadı da sevmez. Allah bozgunculuğu sevmez. Allah insanların fıtratını, toplumun fıtratının bozulmasını istemez. İşte fesadı ortaya çıkaran kimseleri de sevmez Allah-u Teala. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيمٍ Allah-u Teala her nankörü, her kafiri ve günahkarı da yine sevmez Allah-u Teala. Fıtratının üzerini, İslami kimliğinin üzerini kapatmaya çalışan ve Allah'a açıkça isyan eden kimseleri Allah sevmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحَبُّ الْكَافِر۪ينَ Allah'ın ayetlerini örtmeye çalışan, görevini ve sorumluluğunu bilmeyen insanları da Allah-u Teala sevmez kesinlikle. وَاللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحَبُّ الظَّالِم۪ينَ Allah zalimleri, zulmedenleri, haksızlık yapanları, dengesiz bir şekilde davrananları, yerli yerince hareket etmeyen, Allah'a kulluk yapmayanları da Allah sevmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا Allah, küstahları, böbürlenenleri, şımarık insanları, kendilerini beğenmiş olan insanları, Allah'ın taksimine razı olmayan insanları Allah sevmez kesinlikle. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيمًا Allah hainleri sevmez. Kendisine, kitabına, peygamberine ve inananlara hainlik yapanlar, görevine karşı hainlik yapan, kulluk görevine karşı hainlik yapanları Allah sevmez. Bir de günah işleyenleri, Allah'a açıkça isyan edenleri Allah sevmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ Allah fesat çıkaran, bozgunculuk yapanları da sevmez. Allah-u Teala yeryüzünü ıslah üzere yaratmıştır. Yeryüzünü ıslah etmek için, insanların yanlışlarını ıslah etmek için Kur'an göndermiştir Allah-u Teala. İşte Kur'an'ın bozulmasını isteyen, Kur'an üzere yaşayan bir toplumu bozmaya çalışan veya bir toplumda bozgunculuk çıkarmaya çalışan, Kur'an'a insanların yönelmesini engellemeye çalışan insanları da Allah kesinlikle sevmez. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَ Allah müsrifleri, dengesizce hareket eden, yerli yerince hareket etmeyen insanları da Allah sevmez. Allah'a kul olması gerekirken başkalarına kul olanlar, Allah yolunda koşturması gerekirken başkalarının yolunda koşturanlar, Allah için fedakarlık yapması gerekirken başkaları uğrunda fedakarlık yapanlar, bunlar müsriftir. Allah böyle dengesiz insanları sevmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِن۪ينَ Allah hainleri sevmez. İhanetin her türlüsünden Allah hoşlanmaz. Hainin adı ne olursa olsun, vasfı ne olursa olsun, hiçbirinden Allah-u Teala hoşlanmaz. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِر۪ينَ Allah-u Teala müstekbirleri, gururlu, kibirli insanları, ben bilirim, ben yaparım diyenleri, Allah'la boy ölçüşmeye çalışan, Allah'a rağmen bir takım kurallar ve yasalar koymaya çalışan, Allah'a rağmen bir takım hayat programları çizmeye çalışan kimseleri Allah sevmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ Allah her haini, her kafiri, her nankörü de Allah-u Teala sevmez. Son olarak اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِح۪ينَ Allah şımarık insanları da sevmez. Allah'ın verdiği nimetle başkalarına hava atan, gururlanan, kibirlenen insanları, akıl nimeti, para nimeti, mal mülk nimeti, sağlık sıhhat nimeti ile başkalarını ezmeye çalışan, başkalarını sömürmeye çalışan ve Allah'a karşı kafa tutan insanları da Allah-u Teala kesinlikle sevmez. Müminler Allah'ı severler. Allah da müminleri sever. Rabbimiz Bakara suresinin 165. ayet-i kerimesinde şöyle buyurur. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِينَ عَامَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ İnsanlardan bazıları vardır ki, Allah'ın dinunda Allah'tan başka veya Allah'tan daha aşağı olan bir takım endatları, bir takım putları, bir takım şahsiyetleri, bir takım kimseleri Allah'a ortaklar kabul ederler. Şirk olarak onları Allah'a isnat ederler, izafe ederler. Yuhibbunehum, onları Allah'ın yerine koydukları gibi tutarlar, bir de onu severler, onlara muhabbet beslerler. Kehubbillah, hem de Allah'ı sever gibi severler. Ama müminlerin Allah'a olan sevgisi ise çok daha şiddetlidir. İşte sevgi konusu, insanların şirke düştükleri noktalardan bir tanesi de sevgi konusudur. Biz şirke düşmek denince böyle Allah'ın dışında bir takım putlar var, o putların önünde eğileceğiz, secdeye kapanacağız, onlara tanrı veya ilah gibi bir takım isimler söyleyeceğiz, şirki sadece böyle zannediyoruz. Ama İbn Abbas'ın ifade ettiği gibi bazen şirk öyle gizlidir ki, siyah geceleyin zifiri karanlıkta siyah kaypak bir taşın üzerindeki karıncanın yürürken çıkardığı ses veya karıncanın gizliliğini İbn Abbas şirk olarak nitelendirmektedir. İşte insanlar severken de bazen şirke düşerler. Sevilmesi gereken kimseleri sevmez de, sevilmemesi gereken kimseleri severse insanlar bazen şirke düşerler. Allah'ı sever gibi sevmeye başladıkları zaman birilerini, o zaman artık insanlar şirke düşüyor demektir. Namaz kılsalar da, ibadet etseler de, oruç tutsalar da o insanlar yavaş yavaş şirke yaklaşıyor demektir. Allah'ı sever gibi sevmek. Bu ifadeye özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Müminlerin sevgisi, Allah'a olan muhabbeti çok şiddetlidir. Müminler vakitlerini Allah'a ayırırlar ve vakitlerinin tamamında Allah'a kul olduklarının bilincindedirler. Eğer biz de Allah'ın dini için vakit ayırmıyor, kulluk görevimiz için vakitlerimizi harcamıyor ama birileri için vakitlerimizi heba ediyor, harcıyorsak, işte onları Allah'ı seviyor gibi seviyoruz demektir. Müminler Allah'a mutlak anlamda itaat ederler. Biz de Allah'ı bırakır da anamıza, babamıza, atamıza, hocamıza, hacımıza veya birilerine itaat etmeye başlarsak, hayatımızda onlar mutlak hakim olurlarsa, işte o zaman biz Allah'ı sever gibi onları seviyoruz, şirk içerisindeyiz demektir. Müminler Allah yolunda fedakarlıkta bulunurlar. Canlarını, mallarını, kanlarını, terlerini, enerjilerini, her türlü kabiliyet ve yeteneklerini müminler Allah yolunda feda ederler. Allah yolunda harcarlar. Eğer biz Allah'ın yolunu bırakıp da başkaları için enerjilerimizi harcıyorsak, başkaları için koşturuyorsak, kanımızı, canımızı, terimizi, enerjimizi, yeteneklerimizi, kabiliyetlerimizi başkalarının uğrunda heba ediyorsak, feda ediyorsak, o zaman onları Allah konumunda görüyoruz, onları Allah gibi seviyoruz demektir, Allah korusun. Müminler razzak olarak Allah'ı kabul ederler. Ama biz Allah'ın dışında birilerini razzak olarak kabul ediyorsak, o zaman onları Allah'a ortak koşuyoruz, şirk içerisindeyiz, onları Allah gibi seviyoruz demektir. Müminler mutlak doğruyu ve mutlak yanlışı ancak ve ancak Allah'tan öğrenirler. Ona göre hareket ederler. Biz de Allah'ın kitabını, ilkelerini, prensiplerini bir kenara bırakır, Allah'ın belirttiği doğruları ve yanlışları bir kenara bırakır, birilerinin doğrularını ve yanlışlarını mutlak olarak kabul etmeye başladıysak, onları Allah gibi seviyoruz demektir. Onları Allah konumunda, Allah'ın konumunda görüyoruz demektir. Allah korusun, şirkin içerisine giriyoruz demektir. Maide suresinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor, 54, 55 ve 56. ayet-i kerimesinde, Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler! Men yertedde minküm an dinihi. Sizden kim dininden geri dönerse, kim dininden irtidad eder, mürted olursa, فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Allah onların yerine bir kavim, bir toplum getirir. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Onlar müminlere karşı alçak gönüllüdürler. اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ Kafirlere karşı da İslam'ın izzet ve onurunu üzerlerinde taşırlar, şahsiyetlidirler ve onurludurlar. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihad eder, gayret sarf ederler. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ Kınayanların kınamasına aldırmazlar. Ayıplayanların ayıplamasına aldırmazlar. ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ İşte bu Allah'ın fazladır. يُؤْتِهِ مَنْ يَشَى Dileyen insanlara Allah bu fazlını ve lütfunu verir. Bu ayet-i kerimede de görüldüğü gibi müminler Allah'ı severler, Allah da müminleri sever. Allah'la müminler arasında bir sevgi ilişkisi vardır, bir muhabbet ilişkisi vardır. Çünkü Rabbimiz El-Vedüd'dür. Biz Allah-u Teala'nın bu ayet-i kerimede sıralamış olduğu özelliklere sahip olursak, yani müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu olur, Allah yolunda cihad eder, Allah yolunda bütün imkanlarımızı seferber edersek, çünkü cihad demek Allah yolunda yapılması gereken her türlü şeyi yapmak demektir. Cihad kelimesi, katil kelimesinden, kıtal kelimesinden çok daha geniştir. Ve cihatla bütün Müslümanlar sorumludurlar. Allah'ın verdiği imkanları, Allah'ın verdiği nimetleri, yetenekleri, ki mutlaka Allah-u Teala bize bir takım imkanlar vermiştir, yetenekler vermiştir, kabiliyetler vermiştir. Bütün bunları Allah yolunda seferber edeceğiz, Allah yolunda harcayacağız enerjilerimizi, böylelikle Allah yolunda cihad etmiş olacağız. Kınayanın kınamasına, ayıplayanın ayıplamasına itibar etmeyeceğiz, böylelikle Allah yolunda çalışacağız. Bu Rabbimizin bize verdiği güzel bir lütuftur. Allah-u Teala'yı biz çok severiz, Allah da bizi çok sever. Biz hayatımızda bunu gösteririz. Allah-u Teala da bize olan sevgisini Kur'an göndermekle, peygamber göndermekle, cennetin yolunu bize tarif etmekle Rabbimiz sevgisini bize göstermiştir. Artık bize düşen Allah'ın kitabına sımsıkı sarılmak, Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan gitmektir. Böylelikle Rabbimizin El-Vedud ismi bizim üzerimizde tecelli etmiş olacaktır. Allah'ın rahmeti, selamı üzerinize olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.